Ayrım 16. Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan. Sayfa 203. Kendini Castro'nun yerine koy Sonya. Sene 1962. Amerika'nın seni öldürmeyi planladığının tamamen farkında küçük bir ülkenin liderisin. Daha sonra Amerika sana plandan vazgeçtiğini söylüyor ama bu plana gizlice devam ediyor. Sonra seni gözeten ve koruyan ülke sana gelip bir mesaj göndermek için Birleşik Devletler'in liderini öldürme fırsatı veriyor. Bu durumda sen ne yapardın? Nereye varmaya çalıştığını anlıyorum. Castro'nun istihbarat servisi DGI Kennedy'yi öldürdü. Kulağa mantıklı bir açıklama gibi geliyor ama bunu onun yaptığını ya da Sovyetlerin buna izin verdiğini kanıtlamaz dedi Sonya. Kramer cevap vermeden önce sessizce ona baktı. Elbette haklısın, hiçbir kanıtım yok ama şu sonucu işaret eden çok fazla kanıt var. Buna inanmamak için deli olman gerekir, deli ya da çok saf. İnsanlar bu tarz şeylere inanmamayı tercih ederler. Oswald'ın kafadan kontak olduğunu, kendini ispatlamaya çalışan öfke dolu genç bir adam olduğunu düşünmek daha rahatlatıcıdır. Bunu reddetme denir ve insanlar bu konuda oldukça iyidir. Sonya ne kadar şüpheci görünmeye başladığını fark edince aniden ses tonunu değiştirdi. Özür dilerim, anlıyorum. Bu sanırım mantıklı. Asıl konuya gelecek olursak canım, hayatlarımız bu gece Kennedy'nin suikastçılarıyla Lancer'ın intikamı ile ilgili bir şeyler yüzünden tehlikeye girdi. Bu yüzden hayır, katilden aldığım imzalı bir itiraf yok ama en muhtemel şüphelinin kim olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Ve bu Castro mu? Evet, Castro. Gerçi Sovyetlerin bunu onaylaması gerekiyordu. Hükümet darbesi liderleri Castro'yu kendilerine hizmet etmesi için manipüle etti. Sonya'nın suratı yine sertleşti. Durun, insanlar her zaman Castro'yu olası bir şüpheli olarak görmüşler ve her seferinde bunu onun yapmadığı sonucuna varmışlardır. Kramer bu itirazı bekliyordu ve Sonya daha fazla konuşamadan cevap verdi. Evet, doğru. Peki bu sonuca nasıl vardıklarını da biliyor musun? Sonya başını salladı. Hayır. Çünkü Castro Kennedy'yi kendisinin öldürmesinin delilik olacağını halkın önünde söyledi. Ah tamam, o zaman öyle mi, dava kapanmıştır. Castro bunu yapanın kendisi olmadığını söyledi, işte bu kadar. Kramer ellerini rol yapıyormuş gibi havada salladı. Bir muhabir oraya uçar ve Castro'ya gözlerinin içine bakarak Kennedy'yi onun öldürüp öldürmediğini sorduğunu, onun da hayır dediğini söyler. Castro'nun intikam alınmasından korktuğu için buna cesaret edemeyeceğini söylerler. Elbette Sovyetler bunun Rusya ile bir savaş anlamına geleceğini açıkça söyledikten sonra Amerika'nın intikam için Küba'yı istila etmeyeceği belliydi. Bu yüzden ajanstaki bizler Miami'deki Castro karşıtı Kübalıları askere aldık ve onları Domuzlar Körfezi'ndeki istila için eğittik. Böylece orayı istila edecek ama bunun bizimle ilgisi olmadığını söyleyebilecektik. Şaka gibi. Sonya sessizdi. Kramer kendini sakinleştirdi. Sonya bak, bu hayat hakkında genel bir nasihat. Daima bilginin kaynağına bak ve amaçlarının ne olduğunu sorgula. Bana verilen bilgi, bu bilgiyi verenin bundan bir çıkarı olduğu için çarpıtılmış mı? Benim bir amacım yok. Ben sadece gerçeği arıyorum. Lanet olsun. İkna edici bir kanıtın olduğu sürece Kennedy'yi Marilyn Monroe'nun hayaleti öldürdüğü desem bile umurumda olmaz. Pekala, o halde özetleyelim. Kennedy'yi kimin öldürdüğünü düşünüyorsunuz ve neden? Pekala, benim inandığım şu. Bunun bir kısmı gerçeklere, bir kısmı ise benim kanıtlara dayanarak vardığım sonuçlara dayanıyor. Danny'nin sana anlattıklarından yola çıkarsak dedi Kramer, kitaplarından ve antikalarından medet umar gibi etrafına bakınarak. Sonya kollarını kavuşturmuş başını salladı. Evet. Khrushchev Rusya'da reform istiyordu ve Kennedy de barışın eşiğine geldi. Brejnev ve Furtseva onu devirme planları yaptı. CIA durdurma anlaşmasına rağmen kuyruk süren operasyonuna devam eder ve Sovyet casusları bunu Moskova'ya bildirirlerse bu Kremlin'deki muhafazakarların da uyacağı bir şeydi. Brejnev ve Furtseva bunu harika bir fırsat olarak gördü. Kruşçev Kastro'nun kontrolünü kaybetmiş ve Moskova ile Washington arasındaki yumuşayan ilişkileri durdurmuş gibi gösterebilirlerse Kruşçev'e darbe planı gerçekleşecekti. Evet dedi Sonya. Kramer ayağa kalkmaya çalıştı ve Sonya da ona yardım etmek için ayaklandı. Ama Kramer onu bastonuyla yerine oturttu. Oswald esasen KGB tarafından askere alınmıştı ve U-2 ile ilgili önemli bilgiyi de o vermişti. Ama Furtseva onu Amerika'ya önemli bir görevle geri gönderdi. Tabii ki Oswald'ı KGB için çalışmıyor gibi gösterebilmek onun en büyük çıkarı ne olurdu? İnsanlar da bu durumu safça onun tek tetikçi olduğu yönünde bir kanıt olarak kullanıyorlar. Daha sonra Kübalılarla takılıyor, hem Castro taraftarı hem de Castro karşıtı olanlarla. Castro karşıtı olanlar CIA destekli bir gruptu. O yüzden eski Rus ajan tarzında kafa karışıklığı yaratmak amacıyla Kennedy'yi CIA öldürmüş gibi göstermek için onların içine karıştı. Meksika'daki Küba konsolosluğunu ziyaret etti. Sovyet ve Küba istihbaratı için iyi bilinen bir geçiş. Görevi DGI ile çalışmak ve Kennedy'yi öldürmelerine yardım etmekti. Ayrıca Oswald KGB'den arkanızdayız mesajı vermek için gönderildi. Yardım etmek mi diye sordu Sonya başını eğerek ve kaşlarını çatarak. Evet diye doğruladı Kramer ona bakmak için dönerek. Sanırım Oswald gerçekten de düşündüğü gibi kurbandı. Texas okul kitapları deposunda çalışıyordu. Kennedy o binanın 6. katından vuruldu ve üzerinde onun parmak izlerinin bulunduğu bir tüfeği oraya yerleştirmek çok kolaydı. Asıl suikastçılar Policarpo ve Casas adında iki DGI ajanıydı ve onların kaçtığı herkesçe biliniyor. Kramer konyak şişesine doğru yavaş yavaş yürüdü. Kennedy vurulduktan sonra Birleşik Devletler sınır devriyesi bütün sınırları kapattı. Ancak sınır hafif uçaklara kapatılmamıştı. Meksika'da Havana'ya gidecek olan Air Cubana uçağı 5 saat rötar yaptı ve Casas Dallas'tan 2 motorlu hafif bir uçakla gelene kadar havalanmadı. Daha sonra da yolcu uçağına gümrükten geçmeden bindi. O yıl daha sonra Küba'daki ajanlarımız Casas'ın teyzesinin Kennedy'nin vurulduğu gün Casas'ın Dallas'ta olduğunu doğruladığını duydular. O ajanlar ayrıca Casas'ın aniden paraya boğulduğunu bildirdiler. Birkaç gün sonra da Policarpo gitti. Peki Sovyetler ne yapıyordu? Canım bunu ustalıkla planlayan onlardı ama tetiğe onlar basmadı. Oswald hakkındaki gerçeğin açığa çıkmaması bazı Amerikan politikacıların çıkarına olduğu kadar onların da çıkarınaydı. Sovyetler suikast gerçekleşmeden önce dünya basınına Oswald'ın tetikçi olduğuna dair haberler sızdırdı. Bunun sonucunda vurulmadan yaklaşık olarak bir saat sonra apar topar yakalandı ki bu tarihin en hızlı tutuklamalarından biridir ve onu bir tiyatroda yakaladılar. Neden bir tiyatroya gitsin ki? Muhtemelen zaman farkı yüzünden. Bir Yeni Zelanda gazetesi vurulmadan bile önce Oswald'ın Kennedy'yi vurduğunu yazdı. Bir otobüste, trende ya da onu Dallas'tan çıkaran herhangi bir şeyde olabilirdi ama bir tiyatroda oturuyor olamazdı. Tabii orada biriyle buluşmayacaksa, bir Sovyet yöneticisi gibi. Peki Oswald'ın kendisinin vurulması? Yani Jack Ruby tarafından mı? Bu bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Ama hem Rusya'nın hem de Amerika'nın onun ölmesini istediğini söylemeye gerek yok. O aşamada ve o konumdayken yaşam süren oldukça kısadır. Ruby'nin KGB mi, DGI mi yoksa CIA için mi çalıştığını asla öğrenemeyeceğiz. Oswald'ın dünyaya bir kurban olduğunu söylemesi muhtemelen akıllıca değildi, konuşacağı anlamına geliyordu. Ruby notlar aldı ve Kennedy'nin bir komplo sonucu öldürüldüğünü söyleyen pek çok kişiyle konuştu. Ruby bir kurban olan Oswald'ı kendisine öldürttüklerini söyledi. Bize Ruby'nin kongrede ifade vermeden hemen önce akciğer kanserinden öldüğü söylendi. Kendisine kanser hücrelerinin enjekte edildiğini söylemişti.
Tamam, o zaman Lancer'ın intikamı Castro'ydu, Kübalılar yoksa Sovyetler mi?
Güzel soru, sanırım bu bakış açısına bağlı. Ama eğer tetiği Kübalılar çektiyse bunu düzenleyen Sovyetlerdi ve kendi izlerini örtbas ederek harika bir iş yaptılar. Ama ben bunu destekliyorum çünkü asıl niyetlerini görebiliyordum.
Devam edin.
Sonya, Shakespeare'in şu deyişini hiç duydun mu? Hanımefendi çok fazla itiraz ediyor.
Evet, Hamlet'ten değil mi?
Kramer onaylayarak gülümsedi. Sen çok uyanıksın, evet öyle. Birisi suçluysa nasıl savunmacı olduğunu hiç fark ettin mi? Eğer birisi bazı özelliklerinden çok fazla bahsediyorsa, anlattıklarının gerçek olmadığını, sanki bir şey kanıtlamaya çalışıyorlarmış gibi.
Evet, tabii, düşük gelirli insanların gösterişli mücevhere bayılması gibi.
Galiba, dedi Kramer sırıtarak, JFK suikastinden sadece haftalar sonrasından başlamak üzere Sovyetler ortak bir mesajla bize bir dizi ilticacı gönderdi. Biz yapmadık, kendilerinden hiç istenmediği halde bize açıklamalar yapıp durdular. Kısacası Kennedy suikast KGB tarafından düzenlendikten sonra Castro tarafından öldürüldü. Brejnev ve Furtseva hükümet darbelerini gerçekleştirdi ve Kuruşçev'i Castro'nun kontrolünü kaybetmekle suçlayarak onu devirdi. Kuyruk süren operasyonu nihayet sonlandı ve Çit'in Rus tarafındaki herkes mesut yaşamaya devam etti. Eğer bu bir duruşma olsaydı benim davam mantıklı bir şüphenin ötesinde olurdu. Sovyetlerin amacı vardı, en çok çıkarı onlar sağlayacaktı ve eğer açık görüşlü olursan kanıtlar da buna işaret ediyor. Travis elinde bir fincan kahve, yorgun gözler ve sarkık omuzlarla kapıdan içeri girdi. Bir karar vermek zorundayız dedi ve bir sandalyeye çöktü. 42. Bölüm. Özel görev tim lideri Krogan, 4 kişilik ekibi ve bir WASP'la, yani tek kişilik koç, birlikte siyah bir Chevy Suburban'ın yolcu koltuğunda oturuyordu. Travis ve kızın tarifine uyan bir çift, terk edilmiş Toyota'ya çok da uzak olmayan evlerden birine girerken görülmüştü. Krogan ve adamları Travis ve kızı ilk ve son kez yakalamaya gidiyordu. Krogan'ın bu sefer işleri batırma şansı yoktu. Şafak vakti hala daha bir işe sahip olmak ilk önceliğiydi. Suburban Washington DC'nin karanlıklarına doğru kuzeye giderken aklından oyun planını uzun uzun düşündü. Green'in her şeyi gösterişten uzak tutmaya dair verdiği ilginç ama katı talimatı yüzünden arama emri yoktu. Aslını söylemek gerekirse bu kapıyı çalması ve kırmadan önce 20 saniye kadar beklemesi anlamına geliyordu. Ama hey, Travis'in kulakları çok da iyi duyamıyor olmalıydı. Çünkü Krogan kapıyı çaldığını söyleyecekti. Dokümantasyon yolunda gittiği sürece bir pisliğin sözüne karşılık bu yazacaktı. Kapı arama izni olmadan kırılacaktı. Krogan arka koltukta oturan üç adama, daha sonra da şoför MacPherson'a baktı. Green'den hala daha ses yok mu diye sordu şoföre. Hayır, yolda olduğumuzu haber vermek için onu 4 kez aradım. Emirler hala geçerli mi? Bekler ve onları elimden kaçırırsam sinirden deliye döner, öyle değil mi? Green her zaman sinirli, çılgın bir orospu çocuğu. Niye birdenbire pis işlere girdi ki? Ve tüm bu gizlilik neden?
Aynen, bugün başına bir böceğin musallat olduğunu düşünmüştün.
Tanrım, hey, Norm'u tanıyor musun, yardımcısı?
Evet.
Norm benimle konuşuyor. Şu Travis saçmalığının ne olduğunu o bile bilmiyor. Olayın onun güvenlik soruşturmasının bile üstünde olduğunu söyledi.
Evet, her neyse. Ben derim ki şu orospu çocuğu Travis'i enseleyelim ve eve giderim. Bu saçmalığı geçmişe gömelim.
Katılıyorum.
Krogan arkada oturan adamlara bakmak için döndü.
Çok temiz dağılalım ve olası tüm çıkışları kapatalım. Özellikle kızın çok güvenilmez ve silahlı olduğunu biliyoruz. Tercihen onları canlı istiyoruz ama gerekirse öldürme yetkiniz var.
Evet efendim, dediler hep bir ağızdan, suratlarındaki o vazgeçilmez sadakatle. Krogan silahını kontrol etti, sonra da tekrar onlara bakmadan havaya kaldırdı. Şaka yaptığını biliyorlardı ama arkadakilerden biri, Wilson isimli bir çaylak, o kadar da emin değildi.
Bu akşam neler oluyor efendim? Tüm bunlar da neyin nesi diyen çaresiz ama masum bir ses duyuldu.
Bizim işimiz nedenleri sorgulamak değil ufaklık, nedenleri sorgulamak değil diye cevapladı Krogan ileri bakarak.
Neden umurunda olsundu ki?
Hedeflerine yaklaşırlarken Chevy yavaşladı. Wilson derin bir nefes aldı ve yutkundu.
43. Bölüm.
Sonya ve Travis yan yana sandalyelerde otururlarken Kramer şöminenin karşısına geçti. Saat sabahın birini geçmişti ve Kramer hariç herkes çok yorgundu. Her biri bu açmaza kafa yorarken duyulan tek ses şöminede çıtırdayan közlerin sesiydi. İlk önce bastonuyla Travis'i gösteren Kramer konuştu. Green'in de şu Dr. Rogers'ı ziyaret etmeye niyetlendiğinden emin olabilirsin. Hala yapmadıysa bu ziyaret ve doktor bana sorarsan bilmecenin önemli bir parçası. Travis başıyla onayladı. Katılıyorum. Soru şu, doktorun görevinin başına gelmesini bekleyip ona telefon mu ediyoruz, yoksa olabildiği kadar hızlı bir şekilde Miami'ye sürüp? Travis ulaşım araçlarının olmadığını fark etti ve devam etti. Ona Green'den önce mi ulaşmaya çalışıyoruz? Kramer işe bir çomak daha soktu. Green'in size göre bir avantajı var, Danno. O doktorun ev adresine bulabileceği araçlara sahip. Büyük ihtimalle değil, dedi Sonya. Eğer Travis'in dediği gibi oraya yeni taşındıysa insanlardan uzaktadır. Belki bir otelde ya da kısa dönem kiraladığı bir yerde kalıyordur. Muhtemel, dedi Kramer karar vermek için ona kalmışçasına Travis'a bakarak. Ama öbür türlüsü riskli. Eğer Miami'ye giderseniz doktoru Green'den önce yakalarsınız ama dosyanın yerini öğrendiğinizde kötü bir konumda kalacak olabilirsiniz. Kramer yeniden faksı inceledi. Tanrım Sonya, eğer kardeşim bize şu Apollo şeyini nereye gönderdiğini anlatmaya çalışıyorduysa kesinlikle berbat bir iş çıkarmış. Sonya yorumu duymazdan geldi. Serviste bir arkadaşım var, güvenebileceğimiz biri. Benim merkeze gitmem çok riskli olur ama o Dr. Rogers'ın ev adresini bulmak için bizim veri tabanımızı kullanabilir. Tabii eğer bir adresi varsa. İyi bir plana benziyor tabii eğer çok fazla bilgi vermezsen ve ona güvenebileceğinden eminsen, dedi Kramer. Sen olsan ne yapardın George, diye sordu Travis Sonya odadan çıkınca. Kramer bastonunu ocağa vurdurarak sessizce şömineye döndü. Bir dakika sonra gri gözlerinde bir heyecan pırıltısıyla Travis'e döndü. Görevimi yapardım cesurden. Miami'ye giderdim. Benim arabamı alabilirsin. Sadece eski bir Crown Victoria ama sizi oraya götürür. Teşekkürler ama seni bu işe karıştırmak istemiyorum. Eğer sana ait oldu anlaşılırsa... Saçmalık, Miami'ye gitmeniz için yeteri kadar zaman geçtikten sonra çalıntı ihbarı yapacağım. Yaşlı baban hayatta olsaydı senin için o da aynısını yapardı. Travis'in ruhu sanki babası onunlaymış, yaşlı arkadaşı vasıtasıyla onunla konuşuyormuş gibi şenlendi. Pekala, planımız bu, Miami. Travis Sonya'yı çağırmak için tam başını çalışma odasına doğru çevirmişti ki Sonya kapıda belirdi. Sonya, dışarı çıkıyoruz.
Nereye?
Onun yerine Kramer cevap verdi. Güneş gözlüklerini tak tattım. Güneşin parıldadığı bir yere gidiyorsunuz.
Miami'ye mi?
Evet, dedi Travis ayağı fırlayarak. George bize arabasını ödünç veriyor. Sırayla gece gündüz süreceğiz sanırım. Önlerindeki upuzun yolculuk o anda Travis'in kafasına dank etti. Miami neredeyse 1000 mil uzaklıktaydı.
Tamam, dedi Sonya, servisten arkadaşımla da şehrin diğer tarafında buluşuyoruz. Onunla görüşüp ondan sonra gideriz. Onda Rogers'la ilgili bir şey olacak.
Kramer odanın ortasına doğru yalpalayarak gitti ve operasyonu yönetmeye, maceranın tadına varmaya başladı. Pekala, yukarı çık ve biraz battaniye ile yastık al Sonya. Mutfaktan da taşıyabileceğiniz kadar malzeme, bir sürü kahve.
Evet efendim, dedi Sonya selam durarak.
Kramer elini Travis'in omzuna koydu. Miami'ye vardığınızda birisini bulmanı istiyorum. 44. Bölüm. Krogan koçbaşını sıkı sıkı tutan Macpherson'ın arkasında durdu. Kapıyı kırmadan önce bütün ekibin pozisyon almalarını bekliyorlardı. Çaylak yani Rookie sırtını Krogan'a verdi. Krogan içeriden sesler duydu ve kalbinin çarptığını hissetti. Leblon'un dairesine yaptıkları ilk baskından beri cehennem gibi bir gece olmuştu. Krogan sıkılı yumruğunu dışa bakar halde havaya kaldırdı ve tutuş pozisyonu alması için Macpherson'a ikinci kez el işareti yaptı. Macpherson işaret ve baş parmağını yuvarlak yaparak anladığını belirtti. Ancak bu sefer bunu şefine zaten biliyorum dermiş gibi daha emin bir şekilde yaptı. Sinyal evin arkasından geldi. Pozisyon almışlardı. Krogan emri verdi. Gidin, gidin, gidin. Macpherson kapıyı kırdı. Peşinde Croghan ve Wilson silahlarını her bir noktaya çevirerek, bir hedef arayarak ve tüm tehdit bölgelerini gözleyerek evin içine girdiler. Croghan evin arka tarafından bir çığlık duydu. İkinci ekip hedefe vardı. Çığlığın geldiği yöne doğru fırladı. Şimdi adamlarından bağırışlar geliyordu. Olduğun yerde kal, dizlerinin üstüne çök, ellerini başının üstüne koy. Croghan yürürken Macpherson ve Wilson onu korudu. Croghan odaya girdi ve dizlerinin üstünde arkaları ona dönük bir çift gördü. Kızın saçları siyahtı, adamınki ise kahverengi, adam çıplaktı. Kadın bir çorap lastiği takmış ve file çorap giymişti. İki şüpheli çaresizlik içinde hıçkırırken ikinci ekip adamları silahlarını onlara doğrultmuştu. İçler acısı. Croghan çifte bakmak için ilerledi. Durumu tamamen kontrol altına almış halde silahını yerine yerleştirdi. Onları gördüğünde zafer sevinci anında yok oldu. Bu yanlış çiftti. Çiftin hıçkırıkları dışında oda sessizliğe büründü. Croghan duvara yumruğuyla bir delik açtı. Tanrım! Ekibi afallamış bir halde ona baka kaldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 215.